Kıbrıs Türk kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programımızda her zaman olduğu gibi halk bilimci, şair ve yazar Sayın Havva Tekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Programımızın yapımcısı Melda Alpay ile birlikte, sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bu programımızda Havva Hanım'a yine çok önemli sorularımız olacak. İlk sorumuz tabii. Şu, bugün hangi konudayız?
Bugün her toplum için çok önemli olan kutlamalardan söz etmek istiyorum. Kutlamalar basit gibi görünen fakat aslında çok derin ritüeller. Çünkü hem insanları bir araya getiriyor, hem toplumlarda bazı gelişmeleri tetikliyor, o zemin hazırlıyor bir araya gelişlere. Bu yüzden kutlamalar çok kıymetli. Sevinçler paylaşılıyor, dilekler paylaşılıyor. Yaslar da mutlaka bir araya getiriyor insanları ama kutlamalar daha keyifli, daha sevinçli, daha mutlu başlangıçlara zemin hazırlıyor her zaman. Bu yüzden kutlamalar kıymetli. Düğünler, kınalar, nişan törenleri bunlar zaten kutlamaların en fazla görüldüğü yerler. Fakat bir de çocuklarla ilgili kutlamalar var. Mesela sünnet törenleri. Sünnet törenleri geçmişten itibaren her zaman çok önemsenmiş. Müslümanlığın bir gereği olarak sünnet her zaman var. Bütün toplumlarda, Müslümanların toplumlarda görüyoruz. Kıbrıs'ta da bu böyle. Çok önemseniyor. Fakat kuşkusuz geçmişten bugüne baktığımızda bir takım şeyler değişmiştir. Sünnet törenlerinde de değişimler var. Biz geçmişten itibaren alırsak şöyle söyleyebiliriz. Köylerde özellikle şehirleşmenin çok önde olmadığı, bu kadar çok şehirleşmenin olmadığı dönemlerde köyler daha çoğunlukta Kıbrıs'ta ve köylerde yapılan bütün kutlamalar, ritüeller daha böyle gösterişli, şaşalı önemseniyor. Sünnet törenleri de öyle. En önemli özelliği sünnet törenlerinin at motifi. Sünnet törenlerinde mutlaka sünnet edilecek çocuğun at üstünde gezdirilmesi söz konusu. Giydirilir, süslenir. Başına bir o dönemde ritüeldir, yine alışkanlıktır, gelenektir. Fes takılır veya bir şapka takılır. Süslü bir şapkadır bu. Pelerin giydirilir, yine süslü bir pelerindir. Böyle bir kıyafetle at üstünde gezdirilir. Eğer bir köyse bu, bütün köy gezdirilir ve arkasında da eşlikçiler olur. Akrabası, arkadaşları, işte tanıdıklar, komşular onunla beraber köy gezerler at eşliğinde. Bu çocuğa bir anlamda hem bir hoşluk hem de belki erkek olmanın getireceği avantajları sunan bir gösteridir. Sonuçta at üstündeki gezi bittikten sonra eve gelinir. Genellikle sünnetçi eve gelir o dönemde ve sünnet orada yapılır. Tabii sünnetin öncesinde evde ve nerede yapılacaksa sünnet töreni, bahçede yapılacaksa örneğin veya başka bir alanda yapılacaksa gerekli süslemeler yapılır. Bu süslemeler işte ışıklandırma olur, kağıt fener asma olur, değişik şekilde hazırlanan şeyler vardır. Ama özellikle çocuğun odası da özel bir ilgiyle süslenir, yatağı özel bir ilgiyle süslenir. Ve çocuğun sünnetten sonra 3-4 gün yatacağı bir mekan en şenlikli, en keyifli, işte çocuğun işte teselli olacağı bir anlamda acısını unutacağı bir ortam hazırlanmaya çalışılıyor. Sonuçta sünnet gerçekleşiyor. Bu arada bir gelenek gibi sünnet hemen arkasından ağzına bir lokum veriyor bağıran, ağlayan çocuğun. Böylece tatlı bir duruma geçirmeye çalışıyorlar çocuğu. Sonrasında konuklar getirdikleri armağanları sunuyorlar çocuğa. Bu da yine aynı şekilde çocuğun güzel bir şey yaşandığı, bu da bunun armağanı şeklinde bir algıya sahip olmasını sağlamaya çalışıyorlar. Sonraki zamanlarda sünnet törenleri hem ekonomik koşullar hem de şehirleşmenin çok artması nedeniyle ne yazık ki eski görkemini yitirdi tabii ki. Sonralarda bu at üzerinde gezdirme motifi ortadan kalktı. Hemen hemen neredeyse hiç yok. Bazı köylerde eser miktarda hala uygulanıyor ama çoğunluğa baktığımızda var diyemeyeceğiz. O kadar azaldı yani. Ama bunun yerine şehirleşmede araba fonksiyonu ortaya çıktı. Arabalarla bu kez çocuğu gezdirme, bir konvoy şeklinde çocuğu gezdirme söz konusu. Köyde ise köy yine sokaklarında arabalarla çocuğu gezdiriyorlar. Yine aynı şekilde onu mutlu etmeye çalışıyorlar. Ama şehirlerde daha da yakın zamana geldiğimizde gördüğümüz şey sünnet töreninin neredeyse ortadan kalktığı. Bu nasıl yaşanıyor? Doğan erkek çocuk daha eve gitmeden hemen sünnet ettiriliyor ve böylece tören, sünnet töreni, ritüeli tamamen uygulanmaz hale geliyor. Kimi aileler bunu tercih ediyorlar. Bu bir tercih meselesi tabii ki. Ama sonuçta geçmişten bugüne gelen gelenekler arasında sünneti ve sünnet törenini, çocuğun algısı işte ilerleyen zaman içinde fotoğraflarda kendini görmesi, o günü anımsayan çocuğun o güne dair anıları. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Çocuğun sünnet olma yaşı da belirli. 3-5 ve 7 yaşlarında, yani tekli yaşlarda sünnet olunması inanç gereği doğrudur. 7'den sonra zaten pek fazla sünnet yapılmaz çocuklar. Çünkü şey derler, yani yetişti, yetişkin oldu. Acısını daha fazla hisseder, daha fazla etkilenir. Bu yüzden de 3-5 yaşlarında genellikle 7'ye varmadan bazı durumlarda da 7 yaşına kadar sünnet yapılabiliyor. Evet. Sünnet törenlerinde yemekli törenler yapılıyordu geçmişte özellikle. Yani sünnet çocuğunun ziyaretine gelen, onu kutlamaya gelen kişilere yemek veriliyordu. Özel yemekler yapılıyordu, tatlılar yapılıyordu, şerbetler, lokmalar yapılıyordu. Ve gelen kişiler ortamın uygunluğu oranında, işte masalarda veya uygun ortamlarda bu ağırlamalar gerçekleşiyordu. Sonralarda bu da azaldı ne yazık ki. Şimdilerde şehirlerde kimi kez salonların, düğün salonu tutar gibi salonların tutulduğu ve o salonlarda çocuğun arkadaşlarını ve eş dostun ağırlandığı da biliniyor. Sünnet törenleri bu duruma geldi. Tabii söylemeden geçmemek gerekiyor. Sünnet törenlerinde de bütün ritüellerde olduğu gibi dua var. Dua ediliyor, mevlüt okutuluyor, lokum dağıtılıyor bir evet. Gelenek olarak.
Tabii sünnet törenleri tüm aileler için önemli bir yer ediniyor.
Tabii.
Günümüzde toplu sünnet törenleri de gerçekleşiyor aslında bir noktada. Fakat geleneklerin devamı aslında bir şekilde kültürel bağları da beraberinde
tabii,
getiriyor.
Kuşkusuz. Yani az önce söylediğimiz gibi gelecekte ona dair bir anıyı hatırlaması, bir fotoğrafı görmesi, hatırlaması çocukluğa dair bir izdir, bir yaşanmışlıktır. Bu da önemli bir şey. Bu arada dip bilgiler de verelim o döneme dair. Çocuk bu süreç iyileşinceye kadar elbise giydirilmez, pantolon veya çamaşır giydirilmez, beyaz diz altına kadar uzanan bir elbise, yakasız elbise giydirilir. Sünnet elbisesi deniyor ona da. Sünnetçi pansuman için gelir veya işte bir tanıdık bu anlamda bilgisi olan hemşire olabilir, hasta bakıcı olabilir, gelip pansumanı yapıyor. Bütün bunlar çocuğun algısında yetiştiği dönemde kalan anılardır. Tabii içinde belki küçük miktarda bir acı vardır ama o işte o ağırlanmalar, gelen hediyeler, yapılan eğlenceler, kimi kez geçmişti şu da var. Bu eğlenceler sırasında yarışmalar yapılıyor, maniler, türküler söyleniyor. Bu da bir anı olarak çocuğun algısında kalıyor.
Evet, bir müzik arası verelim isterseniz. Olur. Ardından tekrar devam edelim.
Evet.
Karpuzu ki ateş aldı değirmenin milleri, yaktı benim Münüsem'in dilleri. Ah aman aman Münüsem aman, yar aman aman bir tane.
Güzel müziğin ardından tekrar birlikteyiz. Halk bilimci, şair, yazar Sayın Hava Tekin'le kutlamalardan bahsediyorduk. Sünnet törenlerinden bahsettik. Gerçekten önemli törenler. Tüm erkek çocuklar için ama aynı zamanda aileler için ve tabii, kültürel tabii, bağlar için tabii. demiştik. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz.
Bir de okula başlama törenleri var. Onlar da özellikle geçmiş dönemde son derece önemsenen törenler. Şöyle bir bilgi verelim. Çok eski zamanda, yani henüz Latin alfabesine geçilmeyen dönemlerde uygulanan ritüellerle Latin alfabesine geçildikten sonra uygulanan törenlerde birazcık farklılık var. Ama onlardan başlarsak şunları söyleyebiliriz. Çocuklar çok erken yaşta, dörtlü yaşlarda okula verilir. Erkek çocuklarda, kız çocuklarda ve bu okula verilme yaşı dörtlü yaşlarda bir önemsenen ritüeldir. Bu yüzden kız çocukları bir gelin gibi giydirilir, süslenir, başına hotoz takılır, elmas taçlar takılır, süslenir, süslü bir çanta verilir omzuna, içine bir o dönemin kitabı konur ve bir grup halinde okula gidilir. Ve çocuk küçük olduğu için en yaşlı hanım çocuğu kucağına alır. Bütün yol, eğer okul uzaktaysa, bu şekilde gidilir. Ama hanım yoruldukça diğer hanımlara da çocuk aktarılır ve çocuk bütün hanımların elinde, yani komşulardır bunlar, akrabalar, teyzeler, halalardır, annedir. Onların elinde bir hanım grubuyla okula gider. Ve en son yine küçük olduğu için kucakta sınıfına götürülür ve oturacağı yere bırakılır. Böylece dualar okunur bu arada. Ve çocuğun ilk günü okulda başlar. Ama çocuk o gün okulda bırakılmaz. Anne ile beraber eve geri döner. Ertesi gün okul hayatı başlar. Böyle bir ritüeli vardır kız çocuklarında. Ama yaş çok ilginç. 4 yaş tabii ki çok berrak bir zihin 4 yaş. Ve her şeyi çabucak kapan bir zihin, eğitim anlamında. Demek ki bunu önemsiyorlar.
Evet, gerçekten.
Evet, erkek çocuklar için de benzer bir ritüel var. Fakat erkek çocuklar kucakta taşınmaz. Beraber yine aynı şekilde bir grup halinde, erkek çoğunluklu bir grup halinde okula gidilir. Yine aynı şekilde süslü elbiseler, başlıklar giydirilir erkek çocuğa da. Ve okula vardığında öğretmen yine karşılar, sınıfını alır, diğer çocukları tanıtır. Yine dualar okunur, lokumlar ve tatlılar dağıtılır. Kız çocuklarında da yine aynı şekilde. Ve böylece okula başlama ritüeli sona erer. Daha sonraki zamanlarda Latin alfabesine geçildikten sonra bu ritüel birazcık daha hafifler. Nasıl? Yani artık çok büyük bir grupla okula gidilmez. Anne baba ve belki 2-3 kişi daha beraber gider çocukla. Bu kadar süslü değildir elbiseler ama zarif, şık bir elbise giydirilir çocuğa ve yaş biraz büyür. 5-6 yaşları olabiliyor. 4 yaştan sonra oluyor. Grup yine okula götürüyor çocuğu. Yine aynı şekilde dualar okunuyor. Bu ritüel yaklaşık 1900 yıllara kadar, 1950 yıllara kadar hatta sürmüş. Ben bunu anneannemden dinlediğim için biliyorum. Bunun bana çok detaylı anlatmıştı. Çok önemsendiğini, bütün konu komşunun o gün okula başlama zamanı gelen, bu arada okula başlama zamanı da okulun açılma zamanıyla ilişkili değilmiş. Çocuğun yaşıyla alakalı. Yaşı geldi, dördü bitirdi diyelim ki eski dönemde, tamam bitmiştir, okula başlayacak. Veya daha sonraki dönemlerde beş bitti, altı bitti, okula başlayacak. Zamanı geldikten sonra okula başlatmak gibi bir algı var. Yani şimdiki eğitim sisteminde okula açılma zamanı var. Eylül'ün şu zamanı falan diye o zaman açılıyor. Oysa orada öyle bir şey, zaman yok. Çocuğun yaşı ne zaman geldiyse o zaman okula başlatılıyor.
Yani tabii her çocuk için farklı yaş dönemleri, evet, olduğu için tüm yıl boyunca çocuk okula gönderilebiliyor.
Aynen
anlamında.
Öyle. Tüm yıl boyunca çocuk okula gönderiliyor ve belki okulda belli eğitimle eşitlik sağlanıyor çocuklara. Çünkü ağır ağır gidiyor zaten öğrenme o yaşlarda. Bu yüzden de çok bir geride kalma, önde gitme söz konusu olmuyor. Okula başlama da böylece gerçekleşmiş oluyor. Şimdilerde bu tören tamamen ortadan kalktı ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum, çünkü bazen çocukların bu anılarını biriktirmesi bence çok keyifli, önemli şeyler. Bir halk bilimci olarak bakıyorum olaya tabii ki. Şimdilerde okula başlama yaşı yine çok önemli. Okula başlama ritüeli yine çok önemli ama ritüelden çıkmış, artık bu bir hazırlığa dönmüş. İşte okul çantası alınıyor, okul giysisi alınıyor. Ne gerekiyorsa okulda kullanılmak için malzeme, onlar alınıyor. Öyle bir hazırlık yapılıyor ve okulun işte bir üniforması varsa o alınıyor, ona hazırlık yapılıyor. Veya önceden okuma yazmayı bilmiyorsa çocuk, ona dair ön hazırlık yapılıyor. Çoğu kez artık çocuklar okuma yazmayı okula başlamadan da sökebiliyorlar. Kitap okumaya başlıyorlar kimi kez. Ama bilmeyenler için tabii bu çok daha heyecan vericidir. O ilk günler, ilk okuma çalışmaları, okumayı başarmak hele bir çocuk için çok önemli bir şey.
Evet, kızım aklıma geldi. Ona okuduğum masal kitaplarını ezberler, sonra açıp resimlerine bakıp onlara anlatırdı sanki okuyormuş gibi. Fakat okuduktan sonra ne kadar daha güzel olduğunu fark etmişti. O konuda konuşmuştu. Gerçekten çocukların eğitimi aslında bütün bu geleneklerin içerisinde barındırdığı, bütün bu kültürel ögelerin içinde barındırdığı olgularla birlikte olduğunda çok daha tabii, böyle bir kesinlikle neşeli bir hale geliyor,
kesinlikle,
değil mi?
Yani çok daha önemli hale geliyor. Çünkü ritüeller, yapılan törenler kişinin yaşı kaç olursa olsun algısında canlı kalıyor. Yani belirgin kalıyor. Bu yüzden hele çocuk hiç unutmaz onları. Toplumsal bir şeyin içinde de duruyor aynı, evet, zamanda.
Önemli bir sosyalleşme ortamı, önemli bir eğitim ortamı, kesinlikle, çocuklarla verilen değeri de ortaya koyuyor, evet, gerçekten.
Bunun dışında başka kutlamalarımız da var tabii ki. Bayramlar bu kutlamaların en belirginleri. Dini bayramlar örneğin. Türklerde bayram her zaman çok önemseniyor biliyorsunuz. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı en önemli iki bayramımız. Bu iki bayramın farklı farklı özellikleri var tabii ki. Ramazan bayramı dediğimiz, Ramazan ayı olarak Müslümanların önemsediği ay boyunca Ramazan ayında oruç tutuyor Müslümanlar. Oruçlarının sonunda, yani ayın sonunda Arife gününden hemen arkasından bayramın birinci günü başlıyor ve büyük bir heyecanla hazırlanıyor aslında bayrama. Ben bundan önce oruç akşamlarını da bir tür kutlamaya benzetirim. Neden öyle söylüyorum? Özellikle bir araya gelerek yapılan iftar açmalar bir yerden sonra aslında bir kutlamaya dönüşüyor. İyi ki varız, iyi ki bunları yiyebiliyoruz, iyi ki şükrediliyor çünkü. Bunları yaşamanın verdiği mutluluk dili getiriliyor bence o bir araya gelişlerde ve iftarlar bana göre çok önemli bir toplumsal bir araya geliştir. o süreç içinde. Hatta biliyorsunuz bayramlarda küs kalınmaz denir. Büyükler ziyaret edilir, unutulanlar ziyaret edilir. Veya çoktan görülmeyenler yine aynı şekilde bir araya getirilir, görüşülür. Bütün bunlar sosyalleşmenin çok önemli olduğu zaman dilimleri. Bu yüzden bayramların öncesi ve sonrası hep önemli, önemlidir, önemli bulurum ben. Bayram sabahları yine erkeklerin camiye gitme ritüeli, namaz, yine bayram namazı çok önemlidir. En iyi giysilerle, en temiz giysilerle oraya gidilir, toplu namaz kılınır ve sonrasında da bayramlaşılır. Bu yine az önce söylediğimiz şeyi gerçekleştiriyor. Yani küsler barışıyor, dargınlar, birbirlerinin yüzüne bakmayanlar veya birbirlerini çok iyi algılamayanlar orada bir araya geliyor, bayramlaşıyor. Bazen mesela uzun küslükler sona eriyor. Aracı olanlar oluyor bayramlarda, artık barışın, bak bayramda da küs kalınmaz gibi. Bütün bunlar bir sosyalleşme ve toplumu bir araya getirme çalışması aslında. Şeker bayramı olarak da adlandırılıyor Ramazan bayramı. Bu da geçmişten bugüne yine tatlıların, şerbetlerin, lokmaların çok olmasından bu ritüeller içinde kaynaklanıyor. Kurban bayramının ise apayrı bir yeri var. Burada bir kurban etme ritüeli var. Kıbrıs'ta şöyle bir şey var kurban bayramlarında. Kurban eti, kurban kesecek olan kişi bir kere hali vakti çok yerinde olması gerekiyor. Yani sırf kurban kesmek için borca girmek, işte birkaç kişinin bir araya gelerek kurban kesmesi ritüeli kesinlikle yoktur. Yani kurban kesecek kişi tek başına kurbanı keser, kestirir. Ailede bir kişi, iki kişi olabilir. Dönüşümlü olarak bunu yapanlar var. Mesela bir tanıdıktan dinlemiştim. 5-6 erkek kardeşlermiş. Biz hepimiz aynı anda kesmek istemiyorduk. Her sene birimiz kesiyorduk ama ritüeli yerine getiriyorduk diyor. Böyle bir süreçten geçiyor kurbanda. Kurban eti gelmez. Kurban kesen ailenin içine girmez et. Dağıtılır tamamen. Yine aynı şekilde bayramlaşmalar gerçekleşir ve bayramlaşmalarda yine tatlılar, şerbetler, yemekler ikram edilir.
Efendim bu hafta için çok teşekkür ediyorum size. O güzel sesinizle, o güzel yorumunuzla yine Kıbrıs Türk kültüründen izleri bizimle paylaştınız.
Teşekkür ediyorum.
Tüm sevgili dinleyicilerim adına teşekkürler. Birlikte veda edelim.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kıbrıs Türk kültüründen izler.